Ayrımirmeki Benzil Bir Tarikatın İki Yüzü Saygı Öztürk Sayfa 224 Adnan Oktar 1956 yılında Ankara'da doğdu. Lise mezunu, dini bir eğitim aldığına dair bir bilgiye rastlanmamıştır. Öne çıkan görüşleri Harun Yahya Müstear ismiyle öne çıkan Oktar, evrim ve siyonizm karşıtlığı ile özellikle muhafazakar kesim arasında şöhret basamaklarını tırmandı. Oktar'ın www.harunyahya.org sitesinde kamuoyuyla paylaştığı kitaplar arasında en dikkat çeken Müşrikler İstemese de Mehdi adlı kitabıdır. Onun Siyonizm karşıtlığı ise Yahudi devleti ile yakın temaslar kurarak Filistin'in Yahudilerin hakkı olduğunu savunabilecek bir noktaya savrulmuştur. Faaliyetleri Oktar faaliyetlerini kurucusu olduğu Bilim Araştırma Vakfı BAV aracılığı ile yürütmektedir. Evrim karşıtı 300 adet kitap yazdırmış ve bu kitaplar 70'ten fazla dile tercüme edilmiştir. Öte yandan A9 kanalının internet versiyonunda İslami kurallara, örf ve adaba yakışmayacak programlar yapmaktadır. Oktar ve adamları halen cezaevinde, kitabın yayınlandığı tarihte yargılamalar devam ediyordu. Saygı Öztürk Değerlendirme Oktar'a göre evrim teorisi materyalizm, nazizm, komünizm ve budizm gibi ideoloji, din ve inançlarla doğrudan bağlantılı şeytani bir öğretidir. 80'li ve 90'lı yıllarda o bu düşünce ve yaklaşımlarıyla İslami kesimin dikkatini çekmiş ve desteklerini elde etmiştir. Oktar etrafındaki bakımlı kız ve erkeklerden oluşan bir propaganda grubuna sahip olmakla birlikte aslında bir tabandan ve doktrinden yoksundur. Alparslan Kuytul, Furkan Vakfı Bu başlık altında Selefi eğilim taşıyan 7 şahıs grup üzerinde incelemeler yapılmıştır. Abdullah Yolcu, Alparslan Kuytul, Feyzullah Birışık, Halis Bayancık, Ebu Hanzala, Kul Sadi Yüksel, Mehmet Balcıoğlu veya Ebu Said Yarpuzi ve Mehmet Emin Akın, Kuytul 1965 yılında Adana'da dünyaya geldi. Mısır'ın Esher Üniversitesi İslam Hukuku Fakültesinden 1997'de mezun oldu. 1994 yılının Kasım ayında Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nı kurdu. Öne çıkan görüşler Kuytul kendi çizgisini Rabbani ve tevhidi bir hareket olarak nitelemektedir. Demokrasi, anayasa, kanun ve laiklik gibi yönetim şekil ve rejimlerini reddetmekte, ümmetin bu konularda sapkınlığa düştüğünü iddia etmektedir. Değerlendirme, Kuytul'un devlet karşıtlığı söylemi darbecileri ve FETÖ'yü savunmaya, bunun yanında birçok milli meselede Türkiye düşmanlarını tercih etmeye kadar ulaştırmıştır. Öte yandan FETÖ elebaşına benzer şekilde Hazreti Peygamber'in adını istismar ederek onun kendi mitinglerine katıldığını iddia etme noktasına gelmiştir. Ahmet Mahmut Ünlü yani Cübbeli Ahmet 1965 İstanbul Fatih doğumlu Cübbeli Ahmet diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, ilkokuldan sonra ortaokulu dışarıdan bitirmiş, Fatih İsmail Ağa'da ve Rize'nin Pazar ilçesinde Tütüncüler Köyü Kur'an kursunda medrese eğitimi almıştır. 1999 yılında yaptığı 17 Ağustos depremiyle ilgili konuşmasından dolayı 13 ay hapis yatmıştır. Yine 12 Ekim 2011 tarihinde Karagümrük Çetesi operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra 7 Aralık 2012 tarihinde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye olmuştur. Öne çıkan görüşleri Aylık dergide ve haftalık sohbetlerinde sıkça yer verdiği dualar sebebiyle bazı kesimlerin İslam diniyle alay ettikleri gözlemlenmektedir. Cinsel uzva üflenecek dua, cehennemi haram kılan dua ve benzeri dualar örnek gösterilebilir. Faaliyetleri 60'tan fazla derleme ve tercüme mahiyetinde eseri olan Ünlü geniş kitlelere ulaşmaktadır. Ünlü Arifan dergisinde yazılar yazmakta, her çarşamba ve perşembe akşamı Lale Gül TV'de ve Lale Gül FM'de sohbet programı yapmaktadır. değerlendirme, hadis usulüne adeta tavır alması ve ilmi eleştirilere dikkate almaması ciddi bir problem olarak görülmelidir. Dini ticari amaçlarla kullanması dikkat çekmektedir. Erenköy Cemaati. Bu cemaat adını Şeyhleri Mahmud Sami Ramazanoğlu'nun 1955'ten sonra İstanbul'da görev yaptığı Zihni Paşa Camii'nin bulunduğu Erenköy semtinden almaktadır. Öne çıkan görüşleri. Nakşiliye bağlı bu cemaatte tasavvufi söylem ön plandadır. Bazı yönlerden sahih İslam öğretisiyle çelişkili görülen rabıta, istihase, istimdat, müridin gassal elinde meyyit olması gerektiği ve benzeri düşünceler bu cemaatte de benimsenmiştir. Faaliyetleri. Cemaate bağlı vakıf ve kuruluşlar arasında en dikkat çekenleri Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Muradiye Kültür Vakfı ve İlmi Araştırmalar Merkezi'dir. İLAM. Sadece hayri hizmetler değil, okullar, kurslar ve benzerleri aracılığıyla eğitim ve öğretim faaliyetleri de yürütmektedirler. Değerlendirme. Erenköy cemaati Nakşibendiliğin esnaf ve zanaatkar kolu olarak bilinir. Üst gelir düzeyine sahip mensupların sayılarının oldukça fazla olduğu ifade edilmektedir. Geleneksel tarikat anlayışlarında görülen ve özgün dini telakki ve uygulamalar açısından sakıncalı olarak değerlendirilebilecek bazı hususlar Erenköy cemaatinde de bulunmaktadır. Bununla birlikte söylem ve eylemleri itibariyle uyumlu ve mutedil bir görüntü sergilemektedir. Işıkçılar Cemaati. Işıkçılar Cemaati'nin kurucusu, Tam İlmihal Saadet-i Ebediye kitabının yazarı Hüseyin Hilmi Işık'tır. Nakşilerin bir kolu olduğu iddia edilir. Işık'ın 2001'de vefat etmesiyle damadı Enver Ören oluşumun lideri olmuştur. Ören 1970 yılına kadar İstanbul Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Türkiye Gazetesi adını alan gazeteyi 1970 yılında çıkarmaya başladı. Ören 1975 yılında da İhlas Vakfı'nı kurdu. 1993 yılında İhlas Holding adıyla şirketleşti. İhlas Haber Ajansı'nı ve TGRT'yi kurdu. BDDK tarafından el konulan İhlas Finans'ı da 1995'te kurmuştur. Ören 2013 tarihinde vefat etmiştir. Yerine geçen oğlu Ahmet Mücahit Ören Amerika'da yaşamaktadır. Öne çıkan görüşleri. Hüseyin Hilmi Işık'ın kaleme aldığı, 1963'te bastırılan Tam İlmihal adlı temel referans aldıkları kitapta Hanefi mezhebinin temel yaklaşımıyla bağdaşmayan vurgular dikkat çekmektedir. Faaliyetleri İhlas Holding, Türkiye Gazetesi, TGRT Haber, TGRT FM, TGRT Belgesel TV, İhlas Eğitim Kurumları, Hakikat Kitabevi, Hüseyin Hilmi Işık'ın Eserleri, İhlas Vakfı, Türkiye Takvimi, Türkiye Çocuk Dergisi, İrfan Turizm, Haç Umre Hizmetleri, ayrıca birçok internet sitesi aracılığıyla da çeşitli yayınlar yapmaktadırlar. Değerlendirme. Klasik anlamda bir tarikat veya dini bir cemaatten farklı bir yapıdır. Dini lideri Hüseyin Hilmi Işık, ön plana çıkan isimler Mücahit Ören, Osman Ünlü, Mehmet Ali Demirbaş, Mehmet Said Arvas ve Ramazan Ayvallı. Oluşum siyasi olarak milliyetçi muhafazakar bir çizgidedir. Öte yandan oluşumun bazı söylemlerinin din istismarına kapı araladığı görülmüştür. Hüseyin Hilmi Işık'ın öğretileri doğrultusunda devletle barışık, siyasilerle yakınlık içerisinde bir çizginin benimsendiği görülmektedir. Nurettin Şirin, 1964 yılında Trabzon'da doğdu. 1982 yılında Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ne girdi. 1985 yılında Aylık İstiklal, daha sonra Şehadet Dergisi'ni, 1990-93 yılları arasında Aylık Tevhid Dergisi'ni çıkardı. Haftalık ve günlük yayınlanan Selam Gazetesi'nde köşe yazarlığı ve haber müdürlüğü yaptı. 1979, 1981, 1989, 1995, 1997 yıllarında tutuklanarak cezaevine konuldu, yaklaşık 10 yıl hapis yattı. halen Kudüs'te ve genel yayın yönetmenliğini yapmaktadır. Öne çıkan görüşleri, Şirin'in düşüncesinin ana merkezini Kudüs davası oluşturmaktadır. Faaliyetleri, Şirin www.velfecir.com, www.israhaber.com internet siteleri ve İsra Kültür Merkezi aracılığıyla sosyal faaliyetlerini sürdürmektedir. Değerlendirme, Türkiye'deki İran Hizbullah lobisinden olduğu yönünde değerlendirmelere rastlamak mümkündür. Asıl amacının vahdet söylemi altında takiyye yapmak suretiyle Şiiliği yaymak, İran ve Hizbullah propagandası yapmak olduğu söylenmektedir. Ki yazdığı yazılar TV programlarındaki söylemlerde bu iddianın iz düşümlerini görmek mümkündür. Genel yayın yönetmenliğini yaptığı Kudüs TV'de günümüzde bu lobinin medya ayağı gibi değerlendirilmektedir. İskender Paşa Cemaati Nakşibendiye tarikatının Halidiye koluna bağlıdır. Aralarında Muhammed Zahid Kotku'nun şeyhi Tekirdağlı Mustafa Feyzi Efendi'nin de bulunduğu 116 kişiye hilafet veren Ahmet Ziya Üddin Gümüşhanevi 1813-1893 yayılmalarında önemli bir rol oynamıştır. Gümüşhanevi'den sonra Şehzadebaşı İsmail Paşa Medresesi Müderresi Mustafa Feyzi Efendi 1267 veya 1851 pek çok talebe yetiştirmiştir. Onun hilafet verdiği talebelerinden Mehmet Zahid Kotku 1897-1980 çeşitli camilerde imamlık görevi ifa etmiştir. Fatih İskender Paşa Camii'ndeki görevini vefatına kadar sürdürmüştür. Cemaatin başına Kotku'dan sonra damadı Mahmud Esat Coşan 1938-2001 geçmiş, 2001 yılında hayatını kaybetmiştir. Yerine 1963 doğumlu olan oğlu Nurettin Coşan geçmiştir. Nurettin Coşan Ankara İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra Suudi Arabistan'da Arapça eğitimi, ABD'de işletme eğitimi almıştır. Babası Esat Coşan'ın vefatı üzerine vasiyeti gereği onun sorumluluk ve görevlerini devralmıştır. Öne çıkan görüşleri, cemaat mensuplarının geleneksel tasavvuf ritüelleri bağlamında diğer Nakşi cemaatlerden çok farkları bulunmamaktadır. Faaliyetleri, cemaatin bir diğer özelliği siyasetle ve siyasetçilerle yakından ilgilenmeleridir. Zahid Kotku döneminde cemaatin önde gelen isimleri Milli Nizam Partisi ve Milli Selamet Partisi'nin kurulmasında aktif rol üstlenmişlerdir. Ancak daha sonra cemaat ile Necmettin Erbakan ve çevresi arasında ihtilaf çıkmıştır. Mahmud Esat Coşan 1987 yılında Refah Partisi'ni desteklemişse de Coşan daha sonra kendi partisini kurma çabasına girmiştir. 28 Şubat döneminde ise Büyük Birlik Partisi'ne yakın durmuştur. Türkiye'de tarikat, siyaset, ticaret ilişkisi bağlamında İskender Paşa cemaati önemli veriler barındırmaktadır. Haydar Baş 1947 yılında Trabzon'da doğdu. 1970 yılında Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü'nü bitirdi. Kullandığı akademik ünvanlar ile ilgili yaygın kanaat usulüne uygun olarak elde edilmediği yönündedir. Çeşitli devlet okullarında 7 yıl öğretmenlik yapmış ve İPA AŞ'nin bölge müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Baş Bağımsız Türkiye Partisi'nin genel başkanlığını yapmaktadır. İddiaya göre Haydar Baş, Kadiri Şeyhi Hacı Mustafa Hayri Öğüt'ün 1979 yılında vefatının ardından onun yerine geçmiştir. Kadiriliğin bir kolu olan bu teşekkül, onunla birlikte İcmalciler veya Haydar Baş grubu olarak tanınmıştır. Öne çıkan görüşleri Baş'ın özellikle son dönemde yazdığı eserlerde, yazılı ve görsel medyaya yansıyan görüşlerinde Şii vurgulu söylemlerinin ön plana çıktığı gözlemlenmektedir. Ona göre Hazreti Ali'den başka halife yoktur, Mehdi hayattadır ve insanların arasında dolaşmaktadır. Faaliyetleri Bağımsız Türkiye Partisi BTP, Baş Şirketler Grubu, baş çelik fabrikaları, baş ticaret AŞ, baş ısı sanayi, özel meltem kolejleri, ilmi araştırmalar vakfı, özel meltem hastaneleri, özel meltem diş poliklinikleri, İcmal dergisi, Öğüt dergisi, Mesaj dergisi, Yeni Mesaj dergisi, Meltem Radyo TV, Mesaj TV, Kadırga TV, Sıhhat TV, Köy TV, Av TV, Kanal 99. Değerlendirme. Baş ve grubunun özellikle son dönemlerde söylemlerine yansıyan Şii vurgusuna bakıldığında mezkür çevrelerle yakın bir ilişki içinde olduğu çıkarımını yapmak mümkündür. Kişi merkezli dini yapılar. Diyanet raporunda cemaat ve tarikatların yasaklanması yerine şeffaflaştırılarak denetlenmesi ve toplumun olumsuzluklara karşı bilinçlendirilmesi, İmam Hatip liseleri ve ilahiyat fakültelerindeki eğitimin kalitesinin de arttırılması öneriliyor. Raporda yer alan önerilerden bazıları şöyle sıralanıyor. Ülkemizdeki dini hareketler bazen kendilerini geleneksel dini kültürel yapılara nispet ederek, bazen de bir kişinin fikirleri etrafında hareket ederek bağlılarını yönlendirmişlerdir. 1960-1970 yıllarına kadar daha çok tarikatlar ve nurcu gruplar bu konuda ana akımı oluştururken, 1970'li yıllardan sonra dini sosyal teşekküller yani cemaatler yayılma eğilimi göstermiş ve son yıllarda ise kişi merkezli dini yapılar hızlı bir şekilde çoğalmıştır. Ülkemizde belirli dönemlerde ortaya çıkan din karşıtı politikalar, toplumu dini yaşam konusunda arayışlara ve bilerek ya da bilmeyerek gruplaşmaların bir parçası olmaya sürüklemiştir. Bununla birlikte söz konusu teşekküllerin tamamının ülkemizin içinde bulunduğu siyasi veya sosyal sahiplerden kaynaklandığını iddia etmek, vakıaya uygun düşmemektedir. Zira Filistin meselesi, İran devrimi ve Vehhabilik gibi dış etkenler de bazı oluşumları hızlandırmıştır. Dünyayı kurtarma iddiası. Yerel hedeflerle hareket edenler olduğu gibi bütün dünyayı kurtarma iddiasıyla ortaya çıkan ve mega idealler peşinde koşarak özel bir misyonla hareket eden yapılar da mevcuttur. Başlangıçta dini, karizmatik kişiler etrafında şekillenen bu türden hareketler zamanla kendi içinde hiyerarşik bir yapılanmaya, bir söyleme ve misyona dönüşmektedir. Dini referansların ve tarihte temayüz etmiş dini şahsiyetlerin anlatıları bu tür yapılarda müntesiplerini motive etmek için manipülasyon aracı olarak kullanılmaktadır. Öte yandan tasavvufi bazı çevrelerce dillendirilen dini yaklaşım ve tecrübeler İslam'ın doğru ve açık bilgisinden koptuğu takdirde indi mülahazaya evrilmekte ve istismar alanına dönüşmektedir. Bilhassa tasavvufi düşüncenin kurumsallaşmasıyla oluşan bazı yapılar zaman zaman etki alanlarını güçlendirme adına pragmatizme kayabilmekte ve varlıklarının devamı için dünyevi kaygılarla hareket edebilmekte, kurumsal güç ve çıkar güdüsü bireyin manevi tezkiyesinin önüne geçebilmektedir. Bütün bunlarla birlikte İslam'ın ana yolundan sapmamayı kendisine ilke edinen grupların varlığı da inkar edilemez. Toplumun ahengini bozan, dini ve dini değerleri istismar eden ve ferdin bireysel sorumluluğunu ortadan kaldıran her tür akıma karşı toplumsal bilincin artırılması ve farkındalık oluşturulması için şu dört unsur öne çıkmaktadır. A. Hukuk, B. Diyanet İşleri Başkanlığı, C. Milli Eğitim Bakanlığı, D. İlahiyat Fakülteleri. Yasaklamayla sonuç alınmaz. Devletin öncelikle ele alması gereken tedbir, ülkemizdeki dini hareketlerin şeffaflığını temin edecek yasal çerçeveyi ortaya koymasıdır. Söylemlerindeki gizem, abartı ve kurtuluş garantili motifler sebebiyle halka daha çabuk ulaşabilen her türlü oluşumun belli bir hukuki çerçeve içine alınması, söz konusu oluşumların hem kamu otoritesince denetlenmesini mümkün kılacak hem de bunların kendi kendilerini denetleme yani otokontrol mekanizmalarını geliştirecektir. Esasen Osmanlı Devleti'nin son yıllarında hayata geçirilen Meclis-i Meşayih tecrübesi bu bağlamda incelenmeyi hak etmektedir. Mezkûr hareketler hakkında mali kontrol, asayişi bozan unsurlara karşı önlem ve toplumun değerlerini koruma hususlarını da içeren kanuni denetimlerin mümkün hale getirilmesi, merdiven altı tabir edilebilecek oluşumlara kapı aralanmasına da mani olacaktır. Toplum içindeki sosyal yapıları yasaklamayla sonuç alınamayacağı açıktır. Bundan dolayı bu tür sosyal örgütlenmelerin yasal bir zeminde hareket etmelerinin sağlanması şarttır. Eğer bu kanuni denetim mekanizması kurulmazsa, dinin kutsallarının ticaretini yapandan din adına şantaj üretene veya menfi davranışlarını din adına meşrulaştırmak isteyene kadar birçok kişi veya grubun oluşması kaçınılmazdır. Bu durumda asayiş sorunu olduktan sonra fark edilen yapılara karşı vücudun kangren olmuş bir parçasının kesilip atılmasından farklı bir çözüm sunulamayacağı aşikardır. Yasal zeminin evvel emirde oluşturulması, toplumun geleceği olan gençlerin bu tür yapılara eğilimini ve katılımını ciddi oranda engelleyecektir. Aynı şekilde yasal boşluktan yararlanan ve kendilerine dini bir görünüm veren kişi veya gruplar da toplum içinde ciddi huzursuzlukların doğmasına, hatta dini anlayış ve yaşayışta kayıplara ve kaygılara yol açacaktır. Toplum bilinçlendirilmeli. Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı, İmam Hatip Liseleri ve İlahiyat Fakültelerinin varlığı, radikal dini söylemlerin toplumda büyük çaplı yer bulabilmesine ve bu yapıların faaliyetlerini istedikleri gibi yapabilmelerine fırsat vermemiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı ve İlahiyat Fakültelerinin üzerine düşen en temel vazife, bu tür yapılara karşı toplumu bilinçlendirecek ve bilgilendirecek bir çaba ve çalışma içinde olmasıdır. Ülkemizdeki teşekküllerin yasal bir zemine kavuşturularak mali ve asayiş yönünden denetimlerinin yapılmasının yanında Diyanet İşleri Başkanlığı'nca dini açıdan denetlenmeleri zaruret arz etmektedir. Dini düşünce ve uygulamada bir takım sapmalar ve güvenliği ilgilendiren sorunlar varsa bu durum dini bilgiyi aktaran eğitim kurumlarının yeterliliğini gözden geçirmeyi gerektirmektedir. Bu bağlamda sorunun paydaşları olan Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumu ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı birimler tarafından uygulanan eğitim programlarının toplumu kuşatıcılığı, etkinlik ve verimlilikleri yeniden değerlendirilmelidir. Aslında bu kurumlar hem geçmişten tevarüz eden dini bilgiyi gözden geçirecek bidat ve hurafelerden uzak bir şekilde çağımıza taşımaları, hem de günümüz insanının içerisinde bulunduğu sosyal ve kültürel problemleri hesaba katan bir yöntem takip etmeleri ve yeni sentezlere açık olmaları yönüyle ülkemizin geleceği açısından hayati öneme sahiptir. Ancak daha etkili bir din eğitimi ve hizmeti için atılması gereken bir takım adımların olduğu da unutulmamalıdır. Eğitim kurumlarında dinin ve dini değerlerin etkili ve verimli bir şekilde öğretilmesi, öğrencilerin akıllarını, duygularını tatmin edecek, yeryüzünde bulunuşlarının varoluşsal anlam ve amaçlarını aydınlatacak, ülkü ve ideallerini besleyecek, İslam'ın bütün insanlar için bir rahmet kaynağı olduğu fikrini verecek bir yöntemin izlenmesi gerekir. Evet, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 220 sayfalık raporundan bazı bölümler aktardık. 22. ayrımın sonu, sayfa 232.